Ayrım 41.
Sayfa 321. Ticaret tarımın zararına geliştikçe sınıflar arasındaki uçurum büyüdü. Değişen koşullar altında kırsal kesimin çıkarlarını savunacak bir parti oluştu. Bu partinin başına Cassius Flaminius geçti. Sardinya ve Korsika adalarının Adriyatik kıyılarının Po Vadisi'nin fethini 2. Pön Savaşları 218-201 izledi. Bu savaşlarda Kartaca Roma üzerinde büyük bir baskı kurdu. Hamilkar'ın bir maden hazinesi olan İberik Yarımadası'nda gücünü yaygınlaştırmasıyla başlayan gerginlik 2. Pön Savaşları'na neden oldu. Hamilkar ölünce yerine Hasdrubal geçti. Hasdrubal Yarımada'da genişleme siyasetini sürdürdü. Romalılarla uyuşamayan Galyalıların Kartacalılarla yan yana gelmesi Senato'yu kaygılandırıyordu. Hasdrubal 221'de ölünce yerini Hannibal aldı. Hannibal Sargonte kentine saldırdı, kenti ele geçirdi. 218 ilk yazında 50 bin kişilik bir orduyla İspanya'dan ayrıldı, Pirenelere doğru yürüdü. 5,5 ay yol gitti, Alplerin eteklerinde konakladı. Bu sırada Roma Afrika'ya ve İspanya'ya saldırmak için hazırlanıyordu. Po'da çıkan ayaklanma Roma ordularının saldırısını engelledi, güçler Po'ya gönderildi. Kartaca orduları Po Ovası'na girdi, İtalya'nın ortalarına doğru sarkmaya başladı. Roma orduları bozguna uğramıştı. Bunun üzerine Roma'da Fabius Maximus adlı bir diktatör yönetimi ele aldı. Hannibal Roma'ya girmedi, güneye doğru indi. Güneyde yerleşen Kartaca orduları Sicilya'yı ele geçirmeye çalışıyorlardı. Roma güçleriyle Kartaca güçleri birçok yerde karşı karşıya geldiler. Nero'nun yönetimindeki ordular Hannibal'in kardeşi Hasdrubal'i öldürmeyi, askerlerini bozguna uğratmayı başardı. Hannibal aldığı toprakları geri verdi. Romalılar 202'de Hannibal'i kesin olarak bozguna uğrattılar. İki ülke arasında barış imzalandı. Kartacalılar karşısında büyük bir zafer kazanmış olan Roma perişan durumdaydı. Bununla birlikte Romalılar Sicilya'yı ve İspanya'yı ele geçirdiler. Bütün Batı Akdeniz'de egemen oldular. Zenginlikler dönemine geçiş. Artık yorgun bir Roma vardı. Halk savaş istemiyordu. Ancak Senato gittikçe güçlenen Makedonya karşısında da korkuya kapılmıştı. 200'de Makedonya'ya savaş açıldı. Kartacalılarla anlaşma imzalamış olan Makedonyalılar kolay alt edilecek gibi değildiler. Romalılar Filipos V'nin güçleriyle birçok yerde çarpıştılarsa da kesin bir sonuç alamadılar. Roma orduları 197'de Makedonya içlerine yürüdü. Teselya'da yapılan savaşta Makedonya'nın güçleri kesin yenilgiye uğradı. Barış isteyen Makedonya pek çok toprak yitirdi. Roma 191-189 arasında Suriye ile savaştı. Bundan sonra Romalılar Akdeniz'e egemen oldular. İkinci yüzyıl başlarında Roma zaferlerle ve zenginliklerle gönenmiş bir ülkeydi. Yüzyılın ilk çeyreği büyük imar atılımlarıyla geçti. Tarım ve hayvancılık hızla gelişiyor, sermaye birikimleri çağın sınırları içinde büyük boyutlara ulaşıyordu. Romalıların çok gerilerde bırakmış olduğu tüccarlık ruhu canlanır gibi olmuştu. Romalılar yeni gemiler alarak ticaret filolarını geliştirdiler. Bu dönem Yunan ruhunun Roma'da canlandığı, iyiden iyiye etkin olduğu bir dönemdir. Yüksek sınıflarda Yunan kültürü derinden derine kökleşti. Büyük ailelerin çocukları Yunanca öğrendiler. Yunan felsefesi kafaları genel fikirlere açtı. Soylular Yunanların geliştirdiği siyaset kuramlarını tartışmaya başladı. Çağdaşlar tersine Roma'nın bozulmasından yakınıyorlardı. G. Ferraro. O sırada Marcus Portius Cato adlı bir komutan Roma'da büyük bir güç kazandı. Utikalı Cato diye anılan ve dürüstlüğüyle ünlü olan bu güçlü komutan koyu bir stoacıydı. Böyle olmakla övünür, inancını yaşamına geçirmeye, örnek kişi olmaya özen gösterirdi. Cato yayılan Yunanca eğilim karşısında büyük bir tedirginlik gösterdi. Ancak bu gelişim onun önleyebileceği kadar cılız değildi. Helencilik onun gözünde her kötülüğün nedeniydi. Bu mantıkla o, yeni eğitim anlayışlarına, Yunan değerlerine bağlılığa, onunla ilgili her şeye özellikle giderek her yerde yayılmakta olan lükse ve eğlence tutkusuna karşı çıktı. Ferraro. Ne var ki Kato da sonunda bu akışa kendini kaptırdı, yaşlılık günlerinde Yunanca öğrenmeye koyuldu. Bu dönem böylece Roma'nın bir yandan Yunan kültürüne yönelirken bir yandan kendine döndüğü bir dönem oldu. Biraz da gözü kapalı bir mutluluk dönemi yaşanılıyordu. Oysa sağda solda kıpırdanmalar başlamıştı. İlk çatırtı İspanya'dan geldi. 153'te çıkan ayaklanmaları bastırmak için İspanya'ya gönderilen birliklerden 10 bin asker telef oldu. Bu büyük sarsıntıdan sonra Kartacalıların kıpırdanışları başladı. Ticari etkinliklerini var güçleriyle Akdeniz'de sürdürmeye çalışan Kartacalıların 150'de başlattığı çatışma uzun sürdü. Romalılar bundan sonra Makedonyalılarla çatışmaya girdiler. Kartaca'nın ve Makedonya'nın kesin yenilgiye uğraması Roma'yı yeniden rakipsiz kıldı. Ortada artık iyice sarsılmış, yorgun düşmüş bir Roma vardı. Gracchus'un çabaları. 2. yüzyılın ilk yarısında İtalya'da yaşanılan bolluğun başlıca 3 kaynağı vardı. Savaş ganimeti ya da haraç olarak alınan değerli madenler, ele geçirilen topraklar, bir de köleler. Bu üç kaynak ilk yarıdan sonra tükenmeye başladı. Buna karşılık lüks yaşam büyük boyutlarda sürüyordu. Kartaca ve Korintos gibi iki pazarın Romalılara geçerek eski canlılığını yitirmesi, Romalı tüccarların pek beceriksiz olması iktisadi yaşamı derinden etkiledi. Soylular da kötü durumdaydı, gittikçe borçlanıyorlardı. Soyluluk çöküyordu. Orta halli toprak sahipleriyle küçük toprak sahiplerinin durumu iyice kötüydü. Yaşam gittikçe pahalılaşıyor, paranın değeri düşüyordu. Uzak yerlerdeki insanlar ürettiklerini yok pahasına satıyorlardı. Savaşlara asker bulmak güçleşiyor, askerlik mesleği ölüyordu. İspanya'da ordunun durumu çok kötüydü. Bu sarsıntılar sırasında alınan çeşitli önlemler hemen hiçbir ciddi sonuç vermezken, 133'te Tiberius, Sempronius, Gracchus, Tribunus oldu. Sarsıntıları giderebilmek için bir toprak düzenlemesine kalkıştı. Öngördüğü yasayla kimin ne kadar toprağı olması gerektiğini belirleyecekti. Bu girişim düşmanlıkları keskinleştirdi. Tiberius'un yasası çoklarının çıkarına dokunuyordu. Uzun çekişmelerden sonra yasayı uygulamak üzere 3 kişilik bir kurul oluşturuldu. Kurulda Tiberius, kardeşi Caius, kayınbabası Appius Claudius vardı. Caius Gracchus 123'te Tribunus seçilince ağabeyinin girişimini sonuna kadar götürmek istedi. Tiberius'un düzenlemeleri uygulamada soylularca engellenmişti. Senato'daki soyluların gücünü kırmadan bu yasayı uygulama olasılığı yoktu. Bu yolda Caius ikinci sınıfı güçlendirmeyi düşündü. Bu ikinci sınıf soyluların yanında ikinci bir soylular sınıfı oluşturacaktı. Caius bir yasa çıkardı. Yargıçlar bundan böyle soylulardan değil, ikinci sınıfın insanlarından seçilecekti. Bunu eyaletlerde uygulamak güçtü. Eyalet yöneticileri soyluydular. Onlar soyluları mahkemelerin başından uzaklaştırmak istemezlerdi. Caius bazı iktisadi amaçlı yasalar da çıkardı. Bu yasaları bir askerlik yasası tamamladı. 17'sine basmamış yurttaşlar askere alınmayacaktı. Devlet askere alınanlara giysi parası ödeyecekti. Caius böylece ikinci sınıfın ve pleblerin önderi oldu. 122'de yeniden tribunus seçildi. 121 seçimlerinde düşmanlarının yoğun çalışmalarıyla yenilgiye uğradı. Caius ve yandaşları bir süre sonra öldürüldüler. Gracchus'ların yenilikçi girişimleri toplumsal ayrımlaşmayı keskinleştirdi ve ortaya iki parti çıkardı. Bir yüzyıl çekişecek olan bu partilerden biri soyluların tutucu partisi, öbürü halkın demokratlar partisiydi. Demokratlar ülkenin her alanda yeni düşünceler ve düzenlemelere gereksinimi olduğunu bildirirken, tutucular düzeni korumaya, ileri atılımları boğmaya bakıyorlardı. Bu çekişmeli ortamda Halkçı Parti'nin ikinci sınıftan gelme önderi Caius Marius 107'de konsül oldu. Askerlikte geniş düzenlemelere girişti. 91'de halk kesiminden tribunus seçilen Livius Drusus gerçekte soyluydu. Soylularla halkı uzlaştırmaya çalıştı. Bıçaklanarak öldürüldü. onun ölümünden sonra halkın ve ikinci sınıfın insanları soylulara karşı kenetlendiler. Tüm orta ve güney kentleri silaha sarıldı. Pontus kralı Mitridates bu iç savaşta ayaklanmacıları destekledi. 88'de Roma'ya savaş açtı. Mitridates'in üzerine gönderilen Sulla büyük bir zafer kazandı. Sulla'yı Senato ordu komutanlığına getirdi. Sulla Roma üzerine yürüdü ve diktatör oldu. 87 ilk yazında 30 bin kişiyle ve küçük bir filoyla Yunanistan'a doğru yola çıktı. Mitridates'le hesaplaşmayı amaçlıyordu. O sırada Roma'da Cinna ve Marius konsül oldular. 85. Sulla halk düşmanı ilan edildi. Marius konsül seçildikten birkaç gün sonra ölünce yerine gelen Valerius Flaccus Asya'ya ordu komutanlığını Sulla'dan almaya gönderildi. O sırada Sulla'nın birlikleri bozguna uğrayınca Flaccus Makedonya'yı ele geçirdi. 85'te Flaccus öldürüldü. Sulla demokratları yenerek Roma'ya girdi, soyluların desteğiyle diktatör oldu, iç savaşı sona erdirdi, demokratların egemenliğini böylece son bulmuş oldu. Diktatör Legibus Scribundis e Republicae Constituendae, yasaları yazmak ve cumhuriyeti düzenlemekle görevli diktatör Sulla, devlete eski soyluluk özelliğini kazandıracak bir yasa düzeni getirdi, senatörlere yasama yetkisini yeniden verdi, tribunusların yetkilerini azalttı. 79'da iktidarı bıraktı, bir yıl sonra öldü. Karışıklıklar dönemi. Sulla ölünce olaylar yeniden başladı, yeni bir iç savaş tehlikesi baş gösterdi. İspanya yeniden karıştı. Lucius Licinius Lucullus 74'te konsül oldu. Mitridates'in peşine düştü. Pompeius'un İspanya'da Lucullus'un doğuda savaştığı sıra İtalya'da Spartacus ayaklanması çıktı. Bu dönemler Roma'da köle kullanımının aşırı boyutlara ulaştığı dönemlerdir. Üretimden ev işlerine kadar tüm alanlarda en ağır işleri köleler görmekteydi. Sürekli savaşlarda ele geçirilen tutsaklar köleleştirildikçe Roma'nın köle gereksinimi azalacağını artıyordu. Köleleri kaçmamaları için dağlayarak işaretliyorlar, kaçan köleleri yakaladıkları zaman çarmıha geriyorlardı. Köleler ayrıca bir eğlence aracıydılar, arenalarda vahşi hayvanlarla güreştirilen gladyatörler bunların arasından seçiliyordu. Kölelerin pek azı azat ediliyordu. Bu yüzden Roma'da zaman zaman köle ayaklanmaları olmuştur. Bu ayaklanmaların en önemlisi Spartacus ayaklanmasıdır. Ancak Spartacus ayaklanması köle ayaklanmalarının ilki değildir. 135'te Eunous adlı Sicilyalı bir köle 6000 adamıyla ayaklandı ve bu ayaklanma 9 yıl sürdü. Daha sonra 105'te Salvius ayaklanması oldu. Köleler Salvius'u kral ilan ettiler. Ayaklanmacılar Roma güçlerini birçok defa yendiler ve Tricola kentini ele geçirdiler. Salvius öldükten sonra da adamları ayaklanmayı sürdürdüler. Salvius ayaklanması 101'de bitti. Bu ayaklanmaların en yaygını ve en etkilisi elbette Spartacus ayaklanmasıdır. Spartacus ayaklanması bir intikam olayıdır. Spartacus köleydi, ayrıca örgütçü bir önderdi. Yaşamıyla ilgili çok az bilgi vardır. Trakyalı bir savaş tutsağı olan Spartacus, 200 arkadaşıyla kaçıp silah yüklü bir arabayı yağmaladı, yanına yeni savaşçılar toplayarak 3000 kişilik düzenli bir orduyu yenilgiye uğrattı. Romalıların korkulu düşü durumuna geldi, Spartacus'un tüm köleleri kendilerine katılmaya çağırdı. Birçok köle ve yoksul insan bu çağrıya uydu. Artık onun güçlü bir ordusu vardı. Bu ordu yağmacı olma eğilimindeydi. Bu yüzden Spartacus açıkça savaşa girmek istemiyor, daha çok baskı yapmaya ve korku yaratmaya çalışıyordu. Adamları söz dinleyecek gibi değildi. Serüvenci kafasıyla girilen savaşlarda köleler çok şey yitirdi. Gene de onlar düzenli ordular karşısında başarılı olabiliyorlardı. Askerleriyle Po Irmağı'na kadar ilerleyen Spartacus oradan geriye döndü, güneye yürüdü. Roma'ya yürüyecek sandılar. Güçlü bir orduyu dağıtan Spartacus güneye inerken bir başka orduyla karşılaştı. Bu orduya yenildi. Romalılar onu ve adamlarını işkenceyle öldürdüler. 71. Destanlara konu olacak olan bir kahramanlık böylece son buldu. Milattan önce 2. yüzyıldan sonraki gelişmeler, üçlü yönetim ve sonrası. Bundan sonra Sezar diye bildiğimiz Caius Julius Caesar'ın, Licinius Crassus'un ve Cneius Magnus Pompeius'un üçlü yönetimi başladı. Bu üçlü yönetim sınıflar arası uzlaşmayı öngörüyordu. Tarihin ilk güçlü koalisyonuyla gelen bu oligarşik bütünleşme demokratik istemleri güç duruma sokuyordu. Pompeius soyluların, Crassus ikinci sınıfın, Sezar halkın temsilcisiydi. Bir patrisyen ailesinin çocuğu olan Sezar, Halk Partisi'nin gücüne dayanarak 56'da konsül olmuş, öbür iki kişinin desteğini sağlamıştı. Bu güçlü ortaklığa dayanarak Romalılar çıbanbaşı olan Galya'nın fethine giriştiler. 59 sonlarında Galya yöneticisi ölmüş, bunun üzerine olaylar patlak vermişti. Galyalılar Romalıların boyunduruğundan kurtulmak istiyorlardı. Galya'ya giren Sezar ülkeye sızmış olan ve yavaş yavaş ilerlemekte olan helvetleri denetlemeye koyuldu. Helvetler önce sessiz kaldılar, sonra birden Sezar'ın birliklerine saldırdılar. Kısa bir çarpışmadan sonra barış yapıldı. Sezar Galya'yı Roma'ya bağladı, buradaki çeşitli halklara boyun eğdirdi. Bu sırada Crassus doğuda yaptığı bir savaşta bozguna uğradı ve öldürüldü. Şimdi Sezar'ın tek rakibi kalıyordu, Pompeius. Crassus'un ölüm haberi Roma'da kargaşaya yol açtı. Halk Roma'yı ateşe verdi. Başta Galya olmak üzere her yerde ayaklanmalar başlamıştı. O sıra Roma'ya dönmüş olan Sezar ayaklanmaları bastırmak üzere Galya'ya gitti. Pompeius tek konsül ya da diktatör seçildi. Sezar'ın düşmanlarıyla işbirliği yapmaya başladı. Başına gelecekleri anlayan Sezar, vakti geçmiş olan konsüllüğünü Senato'nun uzatması için uğraştı ve bunu başardı. Pompeius, Sezar'ı etkisiz kılma tasarısını sürdürürken, Sezar'ın rakiplerinden Marcellus, Roma'dan ayrılmış olan Sezar'ı Senato'nun halk düşmanı ilan etmesi için çalıştı. Sezar bunun üzerine eski silah arkadaşı Marcus Antonius'a Senato'da okuması için bir mektup yolladı. Mektupta Galya komutanlığını bırakmak ve siyasetten çekilmek istediğini bildiriyordu. Bir koşulu vardı. Pompeius da siyasetten çekilmeliydi. Senato bu mektubu tepkiyle karşılayınca uzlaşma umutları suya düştü. O zaman Sezar birliklerinin başında İtalya'ya yürüdü. Yeni bir iç savaş demekti bu. Sezar'ın birçok kenti ele geçirdiği haberi Roma'da korku ve karışıklık yarattı. Pompeius doğuda bir karşı devinimi başlatmak üzere Roma'dan ayrıldı. Senatörler de Roma'yı Sezar'a bırakarak kaçtılar. Sezar'ın diktatörlük dönemi. Sezar işleri düzelttikten sonra İspanya'ya gitti. 49. Amacı Pompeius'a bağlı birliklerin gücünü kırmaktı. İspanya'yı ele geçirip döndü. Pompeius Anadolu ve Kıbrıs üzerinden Mısır'a kaçmıştı. Sezar'la Pompeius'un Mısır'da karşı karşıya gelmesinden korkanlar Pompeius'u öldürdüler. Sezar'ın Mısır'a girmesi güç olmadı. İskenderiye Sarayı'nda bir süre kalan Sezar, Kraliçe Kleopatra ile güzel günler geçirdi. Onunla Nil'de ünlü gezintilerini yaptı. 47'de Romalılarca diktatör ilan edildi. O zaman Marcus Antonius'u Magister Equitum yani askerlerin başkanı yaptı. Mısır'da çokça oyalanmış olan Sezar dönüşünde karma karışık bir İtalya buldu. Üretim ve ticaret çökmüş, orta ve alt sınıflar tam anlamında yoksulluğa düşmüştü. Halkın temsilcisi Sezar halktan destek almak istedi. Halkı rahatlatacak, soyluları güç durumda bırakacak kararlar çıkardı, düşmanlarını ezmeye girişti. Yüksek sınıflar Sezar'dan iyice kopuyordu. Sezar 46-45'te Pompeius yandaşlarının İspanya'da çıkardığı ayaklanmaları bastırmaya çalıştı. 44 Şubat'ında Senato'ca ömür boyu diktatör ilan edildi. Oysa yasalar diktatörlük süresini 6 ayla sınırlıyordu. Bunun üzerine düşmanları ona bir komplo düzenlediler. Komplocuların başında Pompeiusçulardan Caius Cassius vardı. Komploya katılanlardan biri de Marcus Brutus'tu. Sezar, Brutus'un annesinin dostu, belki de Brutus'un babasıydı. Komplocular belirledikleri tarihte Senato'da amaçlarını gerçekleştirdiler. Sezar 15 Mart 44 günü 35 bıçak vuruşuyla can verdi. Marcus Antonius. Sezar'ın yerini yakın arkadaşı Marcus Antonius aldı. Antonius'un amacı yeni bir Sezar olmak, çökmekte olan cumhuriyeti kurtarmak, ülkeyi düzene kavuşturmaktı. Bunun için Sezar'ın üvey oğlu Octavius'la birleşti. Octavius, Sezar'ın yeğeni Atia'nın oğluydu. Sezar onu evlat edinmişti, kalıtçısı yapmıştı. Evlatlık Octavius aileye katılınca Octavianus adını aldı, giderek büyük bir güç kazandı, kendini halka sevdirdi ve Antonius'a düşman oldu. Antonius'u Roma'dan ayrılmak ve Kuzey İtalya'ya gitmek zorunda bıraktı. Senato, Decimus Brutus'u ve Octavius'u Antonius'a karşı göndereceği orduların başına geçirdi. Octavius siyasal yatırımları gereği Antonius'la gizlice anlaştı. Amacı Sezar'ın kalıtçısı olduğunu Senato'da onaylatmaktı. Senato buna yanaşmayınca Octavius Roma'ya yürüdü, isteğini benimsetti. Yeni bir üçlü yönetim başladı. 43. Yöneticiler Antonius, Octavius, Lepidus'tu. Bunlar 5 yıl için seçilmişlerdi. Octavius 40'da imparator unvanını alarak öbür generallerin üstüne çıktı. Böylece Roma'da imparatorluk dönemi başlamış oldu. İmparatorluğun başlangıcındaki bu ilk yılların çarpıcı olaylarından biri Antonius'la Kleopatra'nın dostluğu ve Kleopatra'nın Antonius üzerindeki egemenliğidir. Kleopatra'nın çekiciliğine kapılan Antonius, Roma'yı unutup 11 yıl Mısır'da yaşadı. Kleopatra'dan olan çocuklarına Alexandros, Kleopatra Selene, Ptolemaios, Roma toprakları üzerinde krallıklar verdi. Kleopatra'yı yeni Isis'e tanrılaştırdı. Octavius Antonius'u Actium'da yendi. 31. Lepidus etkisini tümüyle yitirmişti. Böylece Octavius tek güçlü yönetici durumuna geldi. İş Antonius'u ortadan kaldırmaya gelmişti. İskenderiye'de kuşatılan Antonius ve Kleopatra intihar etmek zorunda kaldılar. Söylentiye göre Kleopatra kraliçe giysilerini giyerek kendini bir engerek yılanına sokturdu. Mısır tümüyle Roma'nın eline geçti. Augustus Tiberius Caligula. Senato devleti tümüyle Octavius'a bıraktı. Octavius'un amacı eski soyluluk düzenini canlandırmaktı.